Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Ordibehş 1402, Hicri Kameri 24 Şevval 1444 ve Miladi Takvimle 15 Mayıs 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Ferver ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını aktaracağız. Ardından Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, Firdevsi Anma Günü ve Nehcül Belaka adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Tahran Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Türkiye seçimlerine ilişkin son detaylar açıklanıyor. Türkiye'de AKP milletvekili seçimlerinde önde gidiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci tura kalırsak yine kazanacağız dedi. İran İçişleri Bakanı düşmanın tüm çabaları inkılabı ve İmam Hümeyni'nin ülkelerini zayıflatma yönündedir dedi. Ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran-Mısır ilişkilerinde ciddi bir açılıma tanık olmayı umut ediyoruz dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi dün Tahran Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. 34. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'nı ziyaret eden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi bazı kitapları da inceledi. Çeşitli standları gezen Ayetullah Hameneyi kitapçılarla sohbet etti. Ayetullah Hameneyi ziyaretinin sonunda yaptığı konuşmada sosyal medyanın genişlemesine rağmen hala kitabın kendi yerini ve önemini koruduğuna vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi kitap meselesinin önemli mesele olduğuna ve her daim ülkede kitaba ihtiyaç duyulduğu kültürünün yayılması gerektiğine işaretle bugün sanal ortam ve onun benzeri gibi diğer birçok imkanlara rağmen hala kitabın konum ve yerinin oldukça büyük ve ona önemli olduğunu ifade etti. Ayetullah Hameneyi sözlerinin devamında ülkede kitap okuma konusunun önemine dikkat çekerek ülkede basılan kitap sayısının yüksek olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi ayrıca iyi sanat ve medya ürünleri ve eserleri için kitap ve okumaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ayetullah Hameneyi tercüme konusuna da işaretle ülke içinde yazılan kitapların tercümesinin ciddiyete alınmasının altını çizdi. İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında çocuk kitapları konusuna da vurgu yaptı. Ayetullah Hameneyi kutsal savunma dönemi ve harem savunucuları şehitleriyle ilgili hatıra kitapları başta olmak üzere çeşitli kitapları okumak için vakit ayırdığını ifade ederek bu kitaplarda çok değerli hatıraların yer aldığını söyledi. İran'ın en kapsamlı ve köklü kitap fuarlarından olan Uluslararası Tahran Kitap Fuarı 10 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açtı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri dün yapıldı ve seçim sonuçları kademeli olarak açıklanıyor. İSNA Haber Ajansı CNN'e dayandırdığı haberine göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için açılan sandıkların %98,6'sının sayılmasına göre Erdoğan şimdiye kadar oyların %49,34'ünü, Kılıçdaroğlu ise %45'ini almıştır. Mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana muhalefet parti başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile zorlu bir rekabet içinde olacağı söyleniyor. Bu arada küçük bir oy yüzdesi alan Sinan Oğan ise Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı belirleyebilecek olan seçimin 3. adayıdır.
Türkiye parlamento seçimlerinde oyların yaklaşık %89'unun sayılmasıyla birlikte AK Parti liderliğindeki Cumhur İttifakı toplam 323 sandalye ile seçimleri önde götürüyor. TRT kanalının raporuna göre Cumhur İttifakı'nda AK Parti 267, MHP 51 ve Refah Partisi 5 sandalye kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Millet İttifakı şimdiye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 212 sandalye kazanmayı başardı. Millet İttifakı'nda CHP 168, İYİ Parti 44 sandalye kazandı. Mevcut parlamentoda iktidardaki AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yer aldığı Cumhur İttifakı 344 sandalye ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunluğunu elinde tutuyor. Vatan Partisi, Memleket Partisi, Zafer Partisi gibi diğer birkaç küçük parti ise şimdiye kadar parlamentoda 61 sandalye almayı başarmıştır.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin fiili Cumhurbaşkanı ve adayı Recep Tayyip Erdoğan bu sabah erken saatlerde bu seçimde açık farkla öndeyiz dedi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre AK Parti'nin Ankara'daki genel merkezinde balkon konuşması yapan Erdoğan şöyle konuştu. Bu seçimde önde olduğumuzu biliyoruz ama milli iradenin tecellisi olan resmi sonuçları bekleyeceğiz. Türkler demokrasiye olan bağlılıklarını sandıklara memnuniyetle katılarak gösterdiler. Bu seçimin asıl kazanının milli iradeye bağlılığını ortaya koyan Türkiye ve ülke halkı olduğunu söyleyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Türkiye seçimlerine katılımın dünyada eşi benzeri yok ve bu ülkemizin siyasi tarihindeki en büyük katılımı gösteriyor. Millet İttifakı partileri ve bazı belediye başkanlarının seçim sonuçlarına gölge düşürmeye çalıştığını fakat bu konu gerçeği değiştirmeyeceğini söyleyen Erdoğan, tüm partilerin demokratik olgunluk göstermesini bekliyoruz ve bugün halk kararını vermiştir dedi. Erdoğan şunları da ekledi. Türkiye'de kazanan aday sistemine göre rekabetin bitip bitmediğini, ikinci tura gerek olup olmadığını bilmiyoruz. Milletimiz bu seçimi ikinci tura ertelerse biz buna hazırız ve zaferimizi farkındayız. Erdoğan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların oy sayımına işaret ederek yurt dışında oy sayımı sürecini takip etmeleri gerektiğini çünkü sayımın şu ana kadar tamamlanmadığını da sözlerine ekledi.
Altılı Masa partileri olarak bilinen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye seçimlerine katılımın yüksek olduğunu ve seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanmasından önce kimsenin zafer iddiasında bulunmaya hakkı olmadığını söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kılıçdaroğlu, bu sabah yaptığı açıklamada şunları söyledi. Sonuçlar Erdoğan'ın milletin güvenini kazanmadığını ve AK Parti'nin oylarının düştüğünü gösterdi. İkinci tura da karar verilirse seçimi biz kazanacağız diyen Kılıçdaroğlu şunları ekledi. Seçim verileri henüz tamamlanmadı ama biz ikinci turda rekabeti kabul ediyoruz.
Bu arada Ata Koalisyon adayı pazartesi sabahı yaptığı açıklamada Türkiye'deki oy verme sisteminin oylarındaki düşüşün nedeni olduğunu söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın haberine göre Sinan Oğan yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Yine daha fazla oy alabileceğimizi bekliyorduk ama Türkiye'de kullanılan oylama sistemi oyumuzu düşürdü. Oğan'ın bu konuşması öyle bir sırada gündeme geliyor ki Türk haber kaynakları bu ülkenin Yüksek Seçim Kurulu'na atıfta bulunarak pazar günü eş zamanlı olarak yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinde halkın %88,48'inin katılımıyla Türkiye seçim tarihinin en yüksek katılım oranının kaydedildiğini duyurdu. Ayrıca 28. milletvekili seçimlerinde Türkiye'de seçmenlerin %86,55'i sandık başına gitti. Pazar günkü yapılan seçimlerde Türkiye'de 60.697.843 seçmenin oy kullanma hakkı bulunurken bunların 4.904.672'si ilk kez sandık başına gitti.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı İmam Hümeyni Rahmetullah'ı Anma Merkezi'nin koordinasyon toplantısında düşmanın tüm çabaları, inkılabı ve İmam Hümeyni Rahmetullah'ın ülkülerini zayıflatma yönünde olduğunu vurguladı. İmam Hümeyni Rahmetullah'ı Anma Merkezi koordinasyon toplantısı dün ülke genelinde ilgili kurum temsilcileri ve valilerin katılımıyla webinar şeklinde gerçekleştirildi. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, İmam Hümeyni Rahmetullah'ı Anma Merkezi'nin koordinasyon oturumunda düşmanın hibrit savaşında tüm çabalarını inkılap ve İmam Hümeyni Rahmetullah'ın ülkülerine hedef aldığını belirterek, İmam Hümeyni'yi anma felsefesinin İslam inkılabı tarihinde çok önemli bir mesele olduğunu belirtti. Vahidi halkın İmam Hümeyni'ye gösterdiği ilgiyi ve her yıl milyonların İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun vefatı yıl dönümü merasimine katılmasını büyük bir siyasi, kültürel ve ulusal hareket olarak değerlendirdi ve bu değerli fırsat kaçırılmamalıdır diye kaydetti.
Tahran-Kahire ilişkilerinin gelişmesini memnuniyetle karşılayan İran Dışişleri Bakanı, 13. hükümetin dış politikası nedeniyle İran-Mısır ilişkilerinde ciddi bir açılım olmasını umduğunu ifade etti. İran'a demeç veren Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran ile Kahire arasındaki ilişkilerin gelişmesinin hangi aşamada olduğunu işaretli, iki ülkenin çıkarlarını koruma ofisleri Tahran ve Kahire'de faaliyet gösteriyor ve bu ofislerin başında her iki taraftan büyük elçi düzeyinde bir kişi bulunuyor. Dolayısıyla İran ile Mısır arasında doğrudan temas ve iletişim için resmi bir kanal var dedi. Elbette bazı ülkeler Mısır ile İran İslam Cumhuriyeti'ni ikili ilişkileri geliştirmeyi teşvik etmek için çaba sarf ettiler diyen Dışişleri Bakanı, Tahran ve Riyad arasındaki ilişkileri de değinerek, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta Salı günü Tahran'daki yeni büyükelçisini atadı ve İran yakında Riyad'daki yeni büyükelçisini Suudi Arabistan'a gönderecek dedi. Emir Abdullahyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kameralarının yeniden kurulması hakkında da şunları kaydetti. İyi bir şey olduğu ve o da İran, Rafael Grossi, siyasi ve teknik davranışlarını ajans konusunda İran'la etkileşimde bulunma eleştirisinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı, Tahran'ın ajansın siyasi yaklaşımından vazgeçmesini beklediğini vurgulayarak, ajans ne kadar siyasi yaklaşımdan uzaklaşıp teknik işbirliğine yönelirse daha fazla anlaşmanın yolu açılacağının da altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanı, kıdemli danışmanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye işlerinden sorumlu temsilcisiyle yaptığı görüşmede İran'ın Arap ülkeleri ile Suriye arasındaki ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre dün Tahran'a gelen Geir Peterson, Dışişleri Bakanlığı'nda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve kıdemli danışmanı Ali Asgar Hacı ile istişarelerde bulundu. İran, Rusya, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarının Türkiye-Suriye ihtilafının çözümüne ilişkin dörtlü toplantısı, İran İslam Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler arasındaki ortak işbirliği alanları ve siyasi süreçte dahil olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler, ayrıca Suriye'deki insani sorunları çözmeye yardımcı olmak bu toplantının gündem maddelerini oluşturdu. İran Dışişleri Bakanlığı'nın kıdemli danışmanı Hacı Geir Peterson ile yaptığı görüşmede terörle mücadelenin ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gerekliliğine vurgu yaparak, Arap ülkeleriyle Suriye arasındaki ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılayarak bunu halkın ve bölgenin çıkarına olacağını ifade etti.
Amerikan İnsan Haklarının Gözden Geçirilmesi ve İfşa Haftası'nın Merkez Komitesi'nin toplantısında Amerikalıların terörizm ve yaptırımlar olmak üzere iki alandaki cinayetleri gözden geçirildi. İran İnsan Hakları Kurumu Başkanı Kazım Garibabadi dünkü oturumda şunları söyledi. Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne ve İran halkına karşı işlediği cinayetler özetlenemez ve Amerika kapsamlı cinayetlerin altına imza atmıştır. Garibabadi şu hatırlatmada da bulundu. Amerika'yı düşman olarak gördüğümüz ve Amerika'nın düşmanca eylemlerine yanıt vermek için bir dizi araç kullanmak ve önlemler almak istediğimiz için bu ülkenin cinayetlerini dile getirmek ve anmak siyasi bir eylem değildir. Bu eylem tamamen gerçeklere, yasal işlemlere ve İran içinde ve dışında kamuoyu bilincini artırmak için yapılmaktadır.
İran Enerji Bakanı Hirmen su hakkını takip etmek hükümetin Sistan ve Belucistan'daki önemli önceliklerinden biridir ve bu konuda gereken adımları atacağını söyledi. 1972'de İran ve Afganistan yetkilileri arasında imzalanan Hirmen Antlaşması'na göre İran'ın Hirmen Nehri suyundaki payı yılda 820 milyon metreküp ve saniyede yaklaşık 26 metreküptür ki bu oran farklı aylarda ve mevsimlerde değişir. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Ekber Mehrabiyan şunları söyledi. Hükümet ülkenin doğusunda yaşayan halkların haklarının sağlanması için tüm imkanlarını kullanmıştır ve İran halkının haklarının tam olarak gerçekleştirilmesi için hiçbir çabadan vazgeçmeyecektir. Mehrabiyan sözlerinin devamında şöyle dedi. Enerji Bakanlığı'nın su diplomasisinin en önemli gündem maddelerinden biri de İran ile Afganistan arasındaki Hirmen Antlaşması'nın takipçisi olmaktır ve bu doğrultuda Enerji Bakanlığı'nın bu konu için Afganistan'a yaptığı ziyaretle birlikte su komiseri ile sürekli toplantılar yapılıyor ve İran'ın haklarının tanınması için çaba gösteriliyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Nekbe Günü münasebetiyle yayınladığı bildiride 14 Mayıs 1948 insanlık tarihinin en acı trajedilerinden biridir ve İslam dünyasının kalbinde ve Batı Asya'nın stratejik bölgesinde bir kanser tümörün oluşumunu hatırlatıyor açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bildirdi şu ifadelere yer verdi. İslam ümmetinin birliği ve dünyanın dört bir yanındaki tüm hükümetlerin ve özgürlükçü ulusların mazlum Filistin halkını destekleme kararlılığı bir zarurettir.
Pakistan'ın Karaçi eyaletindeki göstericiler Nekbe günü münasebetiyle Siyonist rejim İsrail'in bayrağını ateşe verdiler.
Ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel eşliğinde Brüksel'de bir araya geldiler. Euronews'un haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların gölgesinde Brüksel'de bir araya geldiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Zelenski'nin İran'a karşı iddiasıyla ilgili. Batı yanlısı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski İran'a yönelik suçlamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, yaptırımlar sayesinde Rusya'nın ürettikleri füzelerin sayısı kat be kat onlarca kez azaldı. Ancak İran binden fazla insansız hava aracı ve onlar için başka silahlar ürettiği için hala bu gibi zorluklar devam ediyor. Bunlar satıldı. Başka silahlar da var. Bu konuda detaylı bilgilerimiz var. Bunu yakın zamanda yaptılar iddiasında bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı İtalyan medyasıyla yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız suçlamaları yeniledi. Son aylarda İslam Cumhuriyeti'ne yönelik söylemlerini yoğunlaştıran Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yeni bir röportajda İran'a yönelik suçlamalarını yeniledi. Ukrayna Forum raporuna göre Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin YouTube kanalında canlı yayınlanan bir röportajda İtalyan medyasına şunları söyledi. Yaptırımlar sayesinde Rusya'nın ürettiği füze sayısı arttı, birkaç kez azaldı ancak yine de bu gibi zorluklar hala var. Çünkü İran onlara 1000'den fazla İran yapımı insansız hava aracı ve diğer silahlar sattı. Başka silahlar da var. Bu konuda detaylı bilgilerimiz var, bunu yakın zamanda yaptılar. Ukrayna Cumhurbaşkanı Batılı müttefikleriyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı ilk kez bu gibi suçlamalarda bulunmuyor. Daha önce de çeşitli forumlarda İran'ın Rusya'ya silah satış yoluyla Ukraynalı sivillerin öldürülmesine karıştığını iddia etmişti. Bu bağlamda insansız hava araçlarının Rusya'ya satıldığı iddia edildi. Bu iddiaları reddeden İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri, İran'ın Rusya'ya İHA satışının Ukrayna'daki savaş öncesi dönemle bağlantılı olduğunu ve İran'ın bu gibi İHA'ların nasıl kullanıldığına dair hiçbir bilgisi olmadığını vurguladı. Bu habere göre Zelenski, İtalyan medyasıyla yaptığı görüşmede Ukrayna'yı Rus saldırılarına karşı korumak için başta SAMP-T sistemi olmak üzere hava savunma sistemleri sağladığı için Roma'ya teşekkür etti.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Kiev'e silah değil sadece insani yardım yapılması gerektiğini vurgulayan İtalyan siyasetçileri uyarırken, Ukrayna'ya sağlanan silahların şu anda Ukrayna halkını korumaya yardımcı olan bir savunma yardımı olarak kabul edildiğini söyledi. Rusya saldırılarına karşı hayatta kalma yeteneğinin güçlenmesine de yardımcı olduğunu iddia etti. Hafif ve ağır silah almak için uzun süredir Batı ülkelerine yönelen Volodymyr Zelenski, Putin'i sert bir şekilde eleştirerek onu yırtıcı hayvan olarak nitelendirdi. Zelenski bu bağlamda şunları söyledi. Putin bir yırtıcı ve yağmacı gibidir ve bu anlamda bir ülkenin yardım alma konusunda zayıf olduğunu anladığı zaman bir güç ve özgüven duygusu kazanıyor ve nüfuz edebileceğini hissediyor. Yardım konusunda AB'ye de etki ediyor. Bizde ihtilaflar yaratıyor. Volodymyr Zelenski İtalyan yetkililerle görüşmek üzere 13 Mayıs Cumartesi günü Roma'ya gitti. İtalya Dışişleri Bakanı Volodymyr Zelenski'yi Roma'daki Campione Havalimanı'nda karşıladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı, İtalya mevkidaşı Sergio Mattarella ve bu ülkenin başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Geçen yılın Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlamasından bu yana Batılı ülkeler Rusya Federasyonu'na karşı yaptırım baskısını artırarak ve çeşitli türlerde hafif ve ağır silahlar tedarik ederek Ukrayna'daki çatışmaların sözde sakinleşmesine yardımcı oldu. Ancak tüm bu yardımların Rusya'yı daha da kışkırttığı ve savaşı alevlerini körüklediğini görülmektedir. Aslında Rus karşıtı amacı günden bu tür hesapsız, kitapsız fazla yardım Ukrayna'daki huzursuzluğu körüklemektedir. İtalya'nın Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş batı yaptırım kampanyasına katılmama olasılığına ilişkin bazı spekülasyonlara rağmen bu Avrupa Birliği üyesi diğer batılı ülkelerle koordineli bir pozisyon aldı ve aynı zamanda Ukrayna'yı desteklemeye devam etti.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Beyaz Saray'ın Gazze'de ateşkesten dolayı Mısır ve Katar'a minnettarlığını bildirmesi konusunda. Beyaz Saray, Filistinli direniş grupları ve Siyonist rejim arasındaki ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından Mısır ve Katar'ın diplomatik çalışmaları dolayısıyla minnettarlığını bildirdi. Gazze'de Siyonist rejim İsrail ve direniş grupları arasında 5 gün süren topyekun çatışmanın ardından cumartesi akşamı yerel saatle 22'de ateşkes yürürlüğe girdi. Bu anlaşma tam bir ateşkesi içerecek ve sivillerin öldürülmesine ve evlerin yıkılmasına son verecek bir anlaşma olarak değerlendirilmektedir. Beyaz Saray, Filistin direniş grupları ile Siyonist rejim arasındaki ateşkes anlaşması dolayısıyla bir açıklama yayımlayarak bu anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve Mısır ve Katar'ın diplomatik çabalarını övdü. Amerika Başkanı Joe Biden'in ofisi, Filistinli direniş grupları ile Siyonist rejim arasında imzalanan ateşkes ile ilgili bir açıklama yaptı. Gazze'deki direniş grupları ile Siyonistler arasında 5 gün süren geniş çaplı çatışmanın ardından ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşıladı. Bu anlaşma tam bir ateşkesi içerecek ve sivillerin öldürülmesine ve evlerin yıkılmasına son verecek ifadeleri ise Amerika tarafından iyi içerikli bir anlaşma olarak değerlendirildi. Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Amerika Başkanı Joe Biden adına bir açıklama yaparak ateşkes anlaşmasını büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Karine Jean-Pierre'den yapılan açıklamada, Amerika yaklaşık 5 gün süren savaşın ardından Mısır hükümetinin aracılık ettiği İsrail ile Gazze merkezli milisler arasında bu gece ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyor dedi. Karine Jean-Pierre'e göre Amerika yetkilileri daha fazla zayiatı önlemek ve İsrailliler ile Filistinlilere karşı yeniden sağlamak için bu ateşkes anlaşmasının düşmanlıklara ilişkin bir sona ulaşmak için bölgesel ortaklarla yakın bir şekilde çalıştı, dedi.
Jean-Pierre şöyle devam etti. Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve üst düzey Mısırlı yetkililerin yanı sıra Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamd al-Sani'nin hayati diplomatik çabaları için minnettarız. Haberlere göre ateşkes müzakerelerinde arabulucu rolü oynayan Mısır, cumartesi akşamı bir açıklama yayınlayarak Filistin ve Siyonist rejim İsrail taraflarının ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Kahire ayrıca tarafları anlaşmayı uygulamaya teşvik ederek anlaşmanın uygulanması sürecini kendileriyle temasa geçerek takip edeceğini söyledi. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarına Filistin direnişinin roket ve füze tepkisinin Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman tarafından öfkeyle karşıladığı haberlerde yer almıştır. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın bu üst düzey yetkilisi, Siyonist rejimin Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile yaptığı telefon görüşmesinde derhal ateşkes çağrısında bulunmuştu. Filistin direnişinin roket ve füze tepkisinin ise Siyonist rejim İsrail ve büyük hamisi Amerika'yı çok rahatsız ettiği de bildirilmişti. Direniş gruplarının büyük saldırılarının Amerika'yı Mısır ve Katar'ın ayağına düşürdüğü artık bir gerçek olarak görülüyor. Aslında Siyonist rejim İsrail'in büyük bir fiyasko yaşamamak için Amerika'ya yalvardığı ve ateşkes arabulucuları ile irtibata geçmelerini işlediği de gelen haberler arasındadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 25 Ordubehş 1402, Hicri Kamer'e 24 Şevval 1444 ve miladi 15 Mayıs 2023 Pazartesi. Bugün Hecri Şems'e 25 Ordubehşt, İran'ın büyük hamaset şairi Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi Alman günüdür. Firdevsi Hicri Şems'i 319 veya 320 tarihinde İran'ın kuzeydoğusundaki Tuz'da dünyaya geldi. Firdevsi'nin dünyadaki şöhreti gençken yazmaya başladı, ömrünün sonuna dek defalarca inceledi ve zenginliğini artırdığı Şahname kitabından ötürüydü. Şahname İran'ın bin yıllık kültür mirası olup İranlıların kültür ansiklopedisi ve tarihi sayılır. Firdevsi'nin Şahnamesi'nin asıl konusu İran'ın geçmişi ve İslam'ın kabul edilmesinden önce İran'daki inişli çıkışlı geçmişidir. Firdevsi'nin deyimiyle Şahname'nin yazılması 30 yıl sürdü. Şahname şimdiye dek çeşitli dillere tercüme edilmiştir. Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi'nin Farsileri için gösterdiği çabaların takdir edilmesi amacıyla İran takviminde bugün Fars dilini anma günü olarak adlandırılmıştır. ...1233 yılın önce bugün Hicri Kamer'e 24 Şevval 211'de Hicri Kamer'e 3. yüzyılın ünlü bilim adamı ve muhaddislerden Abdurrezzak San'ani 85 yaşında vefat etti. Bilge ve takvalı olan San'ani kendi döneminin önde gelen alimlerinden feyizler alarak ömrünün sonunda görme kabiliyetini kaybetti ve Kur'an-ı Kerim hafızı oldu. ...695 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 24 Şevval 749 yılında Müslüman fakih, muhaddis, müfessir ve yazar İbn-i Leban vefat etti. Hicri Kamer'e 679'da Şam'da dünyaya gelen İbn-i Leban çocukluk dönemine doğduğu kente yaşamayı tercih etti. Fıkıh usulü ve hadis kendi döneminin önde gelen alimlerinden öğrenen İbn-i Leban'ın şiir söylemekte büyük bir yeteneği vardı. ...30 yıl önce bugün 1993'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 15 Mayıs'ı Dünya Aile Günü olarak adlandırdı. Bugünün Dünya Aile Günü olarak belirlenmesinin nedeni kutsal aile korumanın bir toplumun temel çekirdeği olarak iç ve dış zararlardan korunmasının sağlaması olup toplumda etkili rolünü daha iyi ifa etmesidir. Aile korumu insanlığın başlangıcından beri var olmuş ve sürekli olarak toplumun temel direği olarak kabul edilmiştir. ...247 yıl önce bugün 15 Mayıs 1776'da buharla çalışan ilk gemi yapıldı. Buharla çalışan gemi Fransız Marquis de Joffre tarafından yapılıp Danube Irmağı'nda denendi. Gemide buhar gücünden yararlanması denizcilik sanayisinde de bir devrim meydana getirdi. ...164 yıl önce bugün 15 Mayıs 1859'da Fransız ünlü bilim adamı ve fizikçi Pierre Curie Paris'e dünya geldi. Onun matematik ve fizikteki yeteneği gençken ortaya çıktı ve bu bilim dallarında geniş araştırmaya başladı. Pierre Curie 1898'de eşiyle birlikte radyumu keşfetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Sevgili dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
YSK Başkanı, yurt dışında oy verme oranı %53.
Sabah.
Ücretsiz doğalgaz uygulaması vatandaşın cebine yansıdı. 6 milyarlık faturayı devlet ödedi.
Yeni Asya.
Twitter'den Türkiye'de bazı içeriklere engel.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır, 13 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde anayasa yapmak başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yeni sivil ve insanı öne alan bir anayasa yapmak Türkiye'nin değişmeyen gündemlerinden biri oldu. Ne var ki bu gündem çok konuşulsa da yeni, sivil, demokrat bir anayasa yapılamadı. Bunun çeşitli sebepleri olmakla birlikte idarecilerin verdikleri sözlerde durmaması da önemli bir gerçektir. Türkiye'yi 20 yıldan daha uzun bir süre tek başına idare eden bir siyasi yapının ve anlayışın son günlerde Türkiye'yi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz demesi insanları ikna edebilir mi diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Ülkemizi mutlak surette sivil, özgürlükçü, adil, hakkaniyetli, insan haklarını koruyan yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. Fakat bu söz ile değil, icraat ile yapılır ve ortaya konulabilir. Anayasa konusu gündeme geldiğinde her defasında hatırlatılması icap eden bir gerçek vardır. Yeni anayasa, eskilerini aratan bir anayasa olmamalı. Bilindiği üzere şu anki anayasa 12 Eylül 1980 darbesiyle memleket idaresine el koyan askeri darbe yöneticileri hatırlattı. Bu anayasa zorla ve milleti korkutarak kabul ettirildi. Tabii ki sayıları bakıldığında 12 Eylül darbecilerinin hazırlattığı 1982 anayasasının halk nezdinde %90'dan fazla kabul oyu aldığı ileri sürülebilir. Ancak bu kabul oylarının hangi şartlar altında verildiğini o günün şahitleri bilir. Bir defa referanduma sunulan 1982 anayasasına hayır demek fiilen yasaktı. Anayasa referandumunda hayır verin diyenlere anarşist nazarıyla bakılıyordu ve hukuki takibata uğruyordu. Öyle ki hayır oyunun renginden bile bahsetmek suçtu. Dolayısıyla millet o günkü anayasaya evet oyu verdi, o halde o anayasa iyidir demek gerçeklerle örtüşmez. Dolayısıyla aradan bunca yıl geçtikten sonra ülkemizin halen 12 Eylül darbecilerinin hazırladığı anayasa ile idare ediliyor olmasına bütün demokratların itiraz etmesi icap eder. Elbette şu anki anayasa 12 Eylül darbecilerinin hazırladığı anayasadan farklı hale gelmiştir. Çok sayıda maddesi iyi yönde değişmiş olsa da anayasanın temeli değişmemiştir. Bu bakımdan mevcut anayasanın iyi yönde değiştirilmesi elbette gerekir. Bu yöndeki çalışmalar da desteklenmeli. Fakat iktidarın 20 yıl bekleyip de seçime sayılı günler kala biz yeni anayasa yapacağız diye vaatlerde bulunması inandırıcı olmaz. Şu da var ki iktidar mevcut anayasa ve kanunlar dahi çoğu zaman dikkate almadan iş yapıyor. Daha doğrusu yürürlükteki kanunlara göre verilen mahkeme kararlarını kendisine göre yanlış bulup itiraz ediyor. Böyle bir anlayışla adil, iyi ve 12 Eylül anayasasını aratmayan bir anayasa yapılabilir mi? Yapılsa bile buna uygulayacağının garantisi olur mu? Yeni, sivil, adil ve darbe anayasasını aratmayan bir anayasa gerekli ama bunu ancak hak, hukuk ve adaleti icraatıyla ortaya koyabilen bir iktidar yapabilir.
Thank you. Reşat Nuri Erol, 13 Mayıs tarihli Milli Gazete'de Adil Düzen, Milli Restorasyon, Yeni Bir Düzen başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Milletin tümünü, her kökeni, her görüşü temsil ve ifade eden bir devlet aklı inşa edilmelidir. Kutsal devlet yerine sosyal devlet hedeflenmelidir. Devleti işgal eden Batı destekli oligarşik güçlerin imtiyaz ve manipülasyonlarına direnecek dinamikler tekrar harekete geçirilmeli. Anadolu insanının devlette görev alıp güçlenmesini içeren yeni elit dönüşümü ve kadro değişimi gerçekleştirilmelidir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Düveli Muazzamı'nın büyük devletlerin ve küresel organizelerin kendi iç çelişkilerini kullanmaya ve yerli kartlarımızı güçlendirmeye ayarlı, proaktif ve çok taraflı bir dış politika doktrini geliştirmeli ve en az 50 yıllık bir stratejik vizyon belirlenmelidir. Dış güçler ve oligarşik işbirlikçiler adına milletin elini kolunu bağlayan, güçsüzleştiren ve mülksüzleştiren politikalar, bütün uygulayıcıları ve sonuçlarıyla birlikte tasfiye edilmelidir. Milleti güçlendirecek siyasi, ekonomik ve sosyal reformlar uygulamaya konmalı, temel hak ve özgürlükleri sağlayacak tam demokratik ve hukuk temelli yeni bir düzen getirmelidir. Batılılaşma ve Avrupalılaşma politikaları terk edilmeli ve milli bir modernleşme perspektifi geliştirilmelidir. Dünyaya açık, modern değerleri içeren ve küresel trende dahil olabilen bir millilik anlayışı yürütülmelidir. Cumhuriyet, demokrasi, etnik talepler gibi güncel sorunlar milli meşruiyet ölçüsü ile değerlendirilip çözülmelidir. Milli meşruiyet, milletin tek karar verici konuma getirilmesini ve demokratik mekanizmalarla bunun sürekli teyit edilmesini gerekli görmektedir.
Tahran Radyosu.
Tolga Şahin, 13 Mayıs tarihli Yeni Çağ Gazetesi'nde AK Parti sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Genç Cumhuriyet'in sağlıkta başlattığı mücadele bu politikalar sonucu rafa kaldırılırken doktorlar taşeronlaştırıldı, sağlık çalışanlarını ise rüzgarın bir sonucuydu. Sağlıkta reform çalışmaları. Türkiye'de ise İktidar 90'lı yılların sonunda sağlık ocaklarının ayakta kalması için direniyordu diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Peki 2003'te ne oldu dersiniz? İktidara yeni gelmiş olan AKP, yılların reform çalışmalarını kendi projesiymiş gibi halka sundu. Aslında sağlığın bu hale geleceği, sağlıkta dönüşüm reformunun satır aralarında gizliydi. İktidarı o dönem eleştiren çok oldu. Eleştirenler bağnaz, gerici, statükocu ilan edildi. AKP hazırladığı kitapçıkta diyordu ki, sağlık çalışanlarının devlet memuru statüsünde olmasında mahzurlar görülmekteymiş. Neymiş bunlar? Birinci sakınca, çalışanlar arasında bölge, şehir farkı olmadan sabit ücretin ödenmesiymiş. Diğer taraftan merkezden yapılan müdahaleler çalışma güvenliğini azaltmaktaymış. Bu durum siyasi etkilerin yoğunluğu ile birleştiğinde sorun daha da büyümekteymiş. Evet, bunlar kısmen sorundu belki ama yerine gelen sistemdeki eksikliklere göre devede kulaktı. Bakanlık reform çalışmasında diyor ki, sağlık yönetimi ile işletme yönetiminin birbirinden ayrılmamış olması, nitelikli yönetici teminindeki güçlükler ve yöneticilerin eğitimindeki eksiklikler sistemi zayıflatmaktadır. AKP, sağlık çalışanlarını yük olarak görüyordu kendini. Kendince o yükü attı omuzlarından. Peki geriye ne kaldı dersiniz? Şöyle trajikomik bir sistem. AKP doktor hem işletmeci hem doktor olmaz diye reform getiriyormuş dedi. Doktoru taşeron haline getirdi. Sağlık çalışanları devlet memuru olursa sakıncalar var dedi. Sağlıkçıları açlığa mahkum etti. Bahane olarak sunduğu ne varsa tam da bunların gerçekleşmesini sağladı. Eski sistemden şikayet eden AKP'nin getirdiği sistemde doktor aile sağlığı merkezi binasını buluyor, personeli seçiyor, tuvalet kağıdından el sabununa kadar her şeyi alıyor, elektrik, doğalgaz ve su faturaları ödüyor ve personel maaşlarını ayarlıyor. 2010 yılından beri AKP taşeron doktora 2 kuruş ödenek vererek
çalışanlarına maaş ver ve sağlık merkezinin diğer giderlerini karşıla diyor. 1920'li yıllarda tıp alanındaki aşırı uzmanlaşma karşısında hastaların ortada kaldığını gören ve aile hekimliği kavramını ilk ortaya atan Francis Peabody, sanıyorum bugünkü taşeron aile hekimliği sistemini kastetmemişti.
Sevgili dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmeleri adlı sohbetimizde tekrar sizlerle beraberiz.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan en önemli olay Siyonist rejimin Gazze şeridine saldırısıydı. Bu yüzden bu hafta sadece bu konuyu ele alarak incelemek istiyoruz.
İsrail ordusu geçen salı günü Gazze şeridine yönelik yeni bir saldırı turu başlattı. Son 4 günde Siyonist rejim Gazze şeridinde Filistin direniş güçleriyle girdiği savaşta aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 33 Filistinliyi şehit etti, 111 kişiyi de yaraladı. Siyonist rejimin cinayetinde bir aileden bir baba ve iki çocuk ayrıca diğer aileden de 3 kişi şehit oldular.
Filistinli kız Miral, babası, annesi ve kardeşini kaybetmiştir. Filistinli bir diğer kadın ise iki çocuğu ve eşini, Filistinli kadın, iki evladı ve eşinin cansız bedenlerinin başında ayakları üzerinde duramazken, insanı derinden etkileyecek şekilde gözyaşı döküyor. Sosyal medyada yayınlanan videoda da Filistinli kız çocuğu Miral ağlayarak, "Ben babamı istiyorum," diye bağırıyor. Miral sızlayarak babasına sesleniyor fakat onun babası, annesi ve kardeşi Siyonist rejimin saldırılarında hayatını kaybetmiştir.
Ancak Filistinli kadın ve kız çocuğun kendi aile bireyleriyle yürekleri yakan vedalaşma görüntüleri sosyal medyada defalarca yayınlanmasına rağmen sözde modern Batı dünyasında hiçbir yankısı ve tepkisi olmadı. Batı medyası bu görüntüleri ve Siyonist rejimin insanlık suçu olan bu cinayetleri ne gördüler ne de insan haklarını savunduklarını iddia eden batılı ülkeler bu cinayetlere tepki gösterdiler. Siyonist rejim başbakanı ve askeri yetkilileri açıkça kendilerinin terörist olduklarını itiraf ediyor ve zaman terör zamanı olduğunu belirterek terör siyasetine geri döndüler. Fakat Batı dünyası yine sessizliğini bozmuyor. Birleşmiş Milletler de herhangi bir adım atmıyor ve en azından Filistinli kadınlar, anneler ve kız çocuklarıyla acılarını paylaşmıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani Çafi, Batı'nın Siyonistlerin cinayetlerine karşı sessizliğini işaretle şöyle bir vurguda bulundu. Son aylarda Siyonistlerin Filistin halkına karşı insanlık dışı eylemlerinin yoğunlaşmasına karşı Batı ülkeleri ve uluslararası sorumlu toplumların pasifliği ve sessizliği, Siyonist apartheid rejiminin kendi cinayetlerini sürdürmesinde küstahlaştıran en önemli sebeptir. Bu da sözde insan hakları savunucularının karnesinde kara ve utanç verici bir davranış olarak tarihe geçecektir.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Siyonist rejimin işlediği bu cinayetine karşı tepki olarak Cuma akşamı yaptığı açıklamada şöyle dedi. Gazze şeridine karşı fiili saldırıyı Siyonistler, bizim Seraye el-Kudüs'teki kardeşlerimize terör saldırısı ve eşleri ve çocukların öldürmesiyle başlattı. Dünyanın Siyonist rejimin cinayetlerine karşı sessizliği esef vericidir. Amerika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail cinayetlerinin kınanmasını engelledi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın Cuma gecesi yaptığı konuşmada değindiği önemli konu, Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırıların yeniden başlamasındaki hedefleridir. Nasrullah şöyle konuştu. Netanyahu'nun saldırıdan hedefi açıktır. 1. Caydırıcı gücü ihya etmek ve onarmak. 2. İç krizden kaçmak. 3. Koalisyon kabinede çatlak ve ayrışmayı ıslah etmek. 4. Siyasi ve seçim durumunu iyileştirmek. Netanyahu'nun hesapları yenilgiye uğradı. Onların hedefi İslami cihadı hedef almak ve Filistinli gruplar arasında tefrika oluşturmak ve direniş güçleri arasında fitne çıkarmaktı.
Nasrullah şöyle devam etti. Onlar Seraye el-Kudüs'ün başlıca komutanlarına darbe vurmak ve füze birimi direkt komutanlığını yok etmek istiyorlardı. Netanyahu bu planla İslami cihadın askeri komutanlığının dağılacağını ve onların Gazze'ye karşı caydırıcılık gücünün ihya olacağını sanıyordu. İslami Cihat Hareketi lideri, bu hareketin askeri kanadının komutanlarının terörü ardından uzak görüşlülük ve soğukkanlılıkla davranarak direnişin ortak tutum sergilemek için Ketaib el-Kassam komutanlarıyla görüştü. Düşman, İslami Cihat'ın tepkisini bekliyordu. Fakat direniş komutanlarının terörüne rağmen direniş grupları bölgede zayıflamadı. Seraye el-Kudüs kendi komutanlık altyapısını hızlıca onararak Tel Aviv'in güneyi ve Kudüs'e füze saldırıları ile düşmanı gafil avladı ve şaşırttı.
Tahran Radyosu.
Bu arada Hamas hareketi liderlerinden İsmail Rıdvan da Siyonist rejimi karşı direnişin mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. Rıdvan Al-Cazira habere verdiği röportajda direniş gruplarının işgalcilerin mevzilerine karşı saldırılarını sürdüreceğini, bunun bu rejime karşı mücadelede silahlar, kan ve kader vahdetine bir vurgu olduğunu belirtti. Rıdvan, işgalci rejime karşı mücadelede İslami cihadı asla yalnız bırakmayacaklarını ve Özgürler İntikamı Ortak Operasyon Odası'na iktidarla liderlik edeceğini söyledi.
Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik yeni savaşıyla ilgili siyasi analist Sayın Burhanettin Dağ'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Yani ulusal bir platformun oluşturulması ve birlikteliğin sağlanması daha fazla belki hıyanetin ve kontrolların Filistin halkına karşı şekillenmesine karşı bir tedbir olabilir. Ve geç kalınmış yani bir durum bu iç bölünme, bir taraftan Batı yakası ve bir taraftan Gazze parçalı böl siyasetleri çerçevesine baktığımız zaman Filistin davasının tamamen bu aleyhinedir. Bunun için mesela Gazze saldırı yapıldığı zaman bakıyoruz ki Batı yakasında ciddi bir tepki yok. Batı yakasına, Ürdün Nehri Batı yakasına yönelik şimdi ilhak projesi söz konusu olduğunda Fethi birliktelik ve dayanışmanın önemini daha iyi idrak etti. Yani yoksa her iki tarafın da yani hem Gazze'nin hem Ürdün Nehri Batı yakasının ciddi bir tehdit altında olduğunu görüyorlar. Geç kalınmış, çok geç kalınmış. Yani Filistinliler kendi işlerinde bir dayanışma, bir ortak platformda bir ses olmazlarsa, bir ağız olmazlarsa başkaları tarafından ciddiye alınmayacaklardır. Öte yandan yani Arap ülkelerinin biraz da Körfez ülkelerinin de ciddi bir şekilde kendilerine sırt çevirdiklerini ve kendilerine karşı hakikaten arkadan vurduklarını, kendilerine karşı ciddi bir hıyanette bulunduklarını anlamışlardır ve hıyanetin daha geniş boyutlar kazanmaması ve Arap ülkelerinin, diğer Arap ülkelerinin de bu normalleşme sürecine iltihak etmemeleri için Filistinlilerin en azından yani bir birliktelik sağlayıp tekrar ağızdan ortak söylemlerle hareket etmesi lazım. Yoksa durum çok daha kötüye gidecektir. Biz biliyoruz ki bir bölgesel yani Arap NATO'su diye işte bu Arap NATO'sunun en önemli özelliği İsrail ile birlikte olacaklar. Bölgedeki hatta Yemen ve bölgedeki limanlarda İsrail söz sahibi olacaktır. Babul Mender'den tutun, Hudeyde'den tutun, efendime söyleyeyim, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte. Birleşik Arap Emirlikleri bu süreç içerisinde ana rolü üstlenmiş durumdadır. Hatta Suudi Arabistan'ı da ikinci plana etmiş durumdadır. Ve biz bu Trump'ın asrın anlaşmasının merhale ve merhale icraya konulduğunu görüyoruz. Birliktelik olmasa bu asrın anlaşması uygulamaya geçecektir. Arap ülkeleriyle İsrail arasında bir normalleşme olacak. Filistin meselesi tamamen unutulmuşla terk edilmiş olacaktır. Ve ciddi bir şekilde bunlar anlaşırlar ve tek bir ses olurlar. Aksi takdirde yani Filistin davası çok hassas bir dönemden geçmektedir. Ve yani tamamen Körfez Arap ülkeleri zaten meseleyi artık bir Arap emniyeti ve güvenlik sorunu olmaktan çıkarmışlar. Arapların birinci sorunu olmaktan çıkarmışlar.
Sayın Burhanettin Dağ'a teşekkür ediyoruz.
Diğer bir konu savaşın masraflarıdır. Siyonist işgalci rejimin cinayetleri Filistinli grupların tepkisiyle karşılaştı. Ve bu gruplar Siyonist rejime karşı Özgürlerin İntikamı adlı operasyonu gerçekleştirdiler. Siyonist rejim ordusu Gazze'ye saldırıların başladığı salı gününden beri İslami Cihat Hareketi'ne ait 325 hedefi bombaladığını, buna karşı demir kub ve füze kalkanlarında işgal topraklarına atılan roketlerden 340'ını izleyebildiğini iddia etti. Korsan rejim ayrıca Gazze'ye yönelik saldırıya karşı direnişin misillemesini işgal edilen topraklarda 1099 roket ve füze attığını itiraf etti. Bu yüzden İsrail için savaşın maliyetlerinden biri de bu rejimin savunma sistemini yeniden kanıtlamaktır.
Diğer bir maliyet ise maddi konularla ilgilidir. Siyonist rejimin Kanal 13'ü, işgal ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırının günlük maliyetinin 200 milyon şekel, yaklaşık 55 milyon dolar olduğunu bildirdi. Üstelik bu istatistik, işgal altındaki topraklarda meydana gelen günlük ekonomik kayıpları içermiyor. Russia Today haber sitesinin bildirdiğine göre demir kubbeye ait bir füzenin maliyeti 50 bin dolardır. Siyonist rejimin bu harcamalarına karşılık Filistinli ekonomik aktivistler ve iş insanları Gazze şeridinin Siyonistlerin saldırısının başından bu yana günlük 50 bin şekel, yaklaşık 14 milyon dolar zarara uğramış olduğunu belirttiler.
Bu arada Filistinli şahsiyetlerin ve grupların tepkisi de Siyonist rejimin terörist yaklaşımından korkmadıkları gibi bu yaklaşım onların bu rejime karşı koyma kararlılıklarını ve azimlerinin artıracağını gösteriyor. Hamas siyasi büro üyesi Musa Ebu Merzuk yaptığı açıklamada şöyle bir vurguda bulundu. Şehitlerin kanı Filistin'i özgürleştirme yolunu hazırlayacaktır ve onların terörü Siyonist düşmana karşı izledikleri yolun doğru olduğuna bir kanıttır ve direnişin mesajı kapsamlı ve bir bütün olacaktır.
Hamas İslami Direniş Hareketi siyasi büro başkanı İsmail Heniye de şöyle dedi. Direniş liderliğinin terörü, Siyonist düşmana asla güvenlik getirmeyecektir. Üstelik direnişin yoğunlaşmasına sebep olacaktır. Heniye sözlerinin devamında şöyle bir vurguda da bulundu. Siyonist düşman hesaplarında tamamen hata yaptı ve ağır bir bedel ödeyecektir.
Sevgili dinleyiciler, bu haftaki Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@aws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da parsdi.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Firdevsi
Fars dilini ve İranlı kimliği ihya eden şair.
Değerli dinleyiciler, İranlı büyük şair Firdevsi'yi ve Fars dilini anma günü yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızı dinliyorsunuz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
İranlılar aslında Firdevsi'nin evlatlarıdır ve onun eteğinde yetişmiştir. Zira Firdevsi'nin şahnamesi İran kültür ve sanatının milenyumlarını içeren bir eserdir. Nitekim eğer Firdevsi olmasaydı ve şahnameyi yazmasaydı, belki bugün İran halkı tatlı Fars diliyle konuşamazdı. Rivayet edildiğine göre bir gün Mısırlı ünlü Arap yazar Muhammed Hasanayn heykelden sormuşlar: "Ne oldu da siz Mısırlılar onca parlak kültürel mazi ile Arap dilini konuşmak zorunda kaldınız?" Heykel şöyle karşılık vermiş: "Biz Arapça konuşuyoruz, zira bizim Firdevsimiz yoktu."
Peki ama neden Arap dilinin İran'a nüfuz etmesi ve bu diyarda Arapça yazmak yaygın hale gelmesi ve birçok İranlı yazar eserlerine Arapça yazmasına karşın Arapça İran milletinin resmi dili olmadı? Tarihin de şahadet getirdiğine göre İran milleti Fars dilini büyükleri ve düşünürlerinin çabaları ile korudu ve yaygınlaştırdı. İran'da Saffari Hanedanı'nın başı Yakub'un ünlü bir cümlesi vardır ki şöyle diyor: "Neden ben anlamadığım bir sözü söylemeliymişim?" Yakub bunu sarayındaki yazarlara ve şairlere hitaben söyledi ve Rude'ki ve Dakiki ve Unsuri bu sürecin temelini attı ve Firdevsi de ebedi eseri Şahname ile doruk noktasına taşıdı.
Firdevsi bu çalışması hakkında yazdığı şiirde şöyle diyor: "Dünyayı bu sözümle cennet gibi yaptım. Bundan önce hiç kimse söz tohumu ekmemişti. Abad binalar yıkılabilir yağmurdan ve güneşten etkilenerek. Ama ben nizamdan büyük bir köşkün temelini attım. Öyle ki rüzgardan ve yağmurdan etkilenmez. Ben bundan böyle asla ölmem. Zira sözün tohumunu serpmişim."
İran'ın geniş toprakları tarih boyunca acı tatlı birçok hadiseyi yaşamış ve engebeli günleri geride bırakmıştır. İranlı büyük şair Firdevsi, İranlı olmayan ecnebilerin sultacılığı ve zalimane sultanlarına karşı koymak üzere İran'ın tarihi medeniyetine, büyüklerine ve mitolojilerine yeniden diriltti ve ülkelerine savunma hissini birçok insanda yeniden ihya etmeyi başardı. Gerçekte Şahname adlı eserinin en büyük etkisi her şeyden önce İran milletinde vatanseverlik ve silahşörlük duygusunu ihya etmekti ki, hiçbir İranlı Şahname'yi okuduktan sonra vatanseverlik duygusu ve silahşörlüğü etkilenmedi diyemez.
Firdevsi aslında İran'ın milli kahramanlarından biri sayılır. Bu büyük şair Fars diline yeni bir ruh kazandırdı. Doktor Ebu'l-Fazl Hatibi'nin tabirine göre Firdevsi geçmişteki deneyimleri ve büyük çalışması ile Fars dilini pekiştirdi ve Şahname adlı eserini yazarak Fars dilini ecnebi sözcüklerin saldırısından korudu ve Fars dilinin yapısını ve normlarını anormalliklere karşı savundu. Bugün Fars dili yüceliğini Firdevsi'nin Şahname adlı eserine borçludur ve bu yüzden Firdevsi'nin adı Fars dilinin kalıcılığı ile düğümlenmiştir.
Şahname araştırmacısı ve Firdevsi'nin eserini tahsis eden en muteber nüshasının sahibi Doktor Haliki ise bir İranlı olarak şöyle diyor: "Biz milliyetimizin bir bölümünü Fars diline borçluyuz ve Fars dilini de büyük ölçüde Firdevsi'nin Şahname'sine borçlu sayılırız."
Firdevsi'nin Şahname adlı eseri hakikaten Fars dilinin sözcük ve edebi tabirler bakımından en zengin hazinesidir ve kuşkusuz Fars dilini güzel ve doğru beyan eden en büyük ve ilk kitap sayılır. Bu eser içinde barındırdığı sayısız sözcükle birlikte gelecek kuşaklarına emanet edilmiştir. Fars dili ayrıca çeşitli İranlı kavimleri birleştiren güçlü bir bağdır. Firdevsi'nin bu eseri Fars dilinin temellerini tarih boyunca unutulmayacak şekilde pekiştirmiştir. Bu yüzden Firdevsi'nin Şahname adlı eseri İranlı kavimlerin vahdet ve birliktelik temellerinden biri sayılır.
Tahran Radyosu.
Aslında Firdevsi'nin bu çalışmasının hakiki önemi, aydınlanması ve eseri İran tarihinde seçkin konumuna kavuşması için yıllar geçmeliydi. Firdevsi'nin hamaset eksenli şaheseri de İran milletinin kimliğini ve kültürünü ve tarihini bugüne dek korumuştur. Firdevsi bu eseri yazarak sadece İran'ın geçmiş tarihini kendisi için korumadı. Aynı zamanda tarih boyunca tüm İranlılar için korudu.
Şahname İran mitolojilerini içeren bir eserdir. Eğer Firdevsi bu eseri yazmamış olsaydı, bugün bu mitolojilerden hiçbir iz kalmamıştı. Bundan başka Şahname, İranlı eski ve tarihi öykülerin kitabıdır. İran halkının, atalarının, gelenek ve göreneklerinin aynasıdır. Firdevsi tam 30 yıl çalışarak Şahname adlı eseri sonuca ulaştırdı.
Şahname aslında İran diyarının haması, tarihi ve kültürünün aynasıdır. İngiliz edebiyatçı Charles Melville'e göre Firdevsi'nin en büyük getirisi İranlıların tarihini korumaktı. Hem de imparatorluk döneminin tarihi doruk noktasındayken. Ancak önemli olan şu ki Firdevsi bu eseri İranlıların kendi dilleri yani Farsça tedvin etmiş olmasıdır. Bu çalışması İranlı olmanın büyük kavramının bir parçasıdır. İnsanın kendi kimliğinin bilincinde olması önemlidir. Bu da bence Firdevsi'de herkesten daha çok tecelli etmiş bir durumdur.
Araştırmacılar Firdevsi'nin Şahname adlı eserin önemlerinden birini, bu büyük şairin büyük eseriyle bir milletin kültüründe ve kaderinde ifa ettiği rolü şeklinde ifade ediyor. Doktor Haliki'ye göre Fars dili ve edebiyatında ve hatta dünya edebiyatında hiçbir eser Firdevsi'nin Şahnamesi kadar bir milletin kaderinde ve kültüründe bu denli etkili rol ifa etmemiştir.
Firdevsi üzerinde araştırma yapan çağdaş araştırmacılardan Muhammed Ali İslami, dünyada bir milletin kaderini değiştiren tek eser varsa o eser Şahname olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor: "Şahname İran'ın kaderini değiştirdi ve eğer Şahname yazılmamış olsaydı biz şu anda başka bir ülke olurduk. Eğer Şahname olmasaydı Mısır, Suriye ve Ürdün gibi bazı ülkelerde yaşanan hadise İran için de tekrarlanırdı. Bugün eğer İran kültürü, tarihi ve Fars dili varsa bunun Şahname'ye borçludur.
Aslında Firdevsi sadece bir şair ve mitoloji yazarı değildir. Zira onun şiirleri ve mitolojilerinin ardından Fars dili gibi seçkin bir dil yatmakta ve bu sayede bir millet yeniden ihya edilmiş olmaktadır. Firdevsi'nin hayal dünyasında sadece mitolojiler onun sözcüklerinde canlanmıyor. Aynı zamanda İranlılar da yeniden şekillenerek yeni bir hayata kavuşuyordu. Bu yüzden Şahname bir nevi İranlıların kimliğinin bir parçasıdır ve her İranlı kendi kimliğini ve kültürünü görebilmek için Şahname aynasına bakmalıdır. İran milleti Firdevsi'nin kelamında yeniden doğdu ve yeniden gelişerek büyüdü.
İran diyarı geçmiş tarihinde şiirlerin diyarı olmuştur ve dünyanın en şaheser kitapları bu diyarda yazılmıştır. Fakat İranlı büyük şairler olan Hafız, Sadi, Hayyam, Nizami, Hakani ve Mevlana ve diğer büyük Fars dili şairleri ve yazarları arasında araştırmacılar Firdevsi'yi ve büyük eseri Şahname'yi İranlı olmak ve İranlı kalmanın en hakiki kriteri olarak bilmektedir. Zira bu büyük insanların yazdıkları şiirler İran ve İranlı olmanın sadece küçük bir bölümünü yansıtıyor. Oysa Firdevsi'nin Şahnamesinde İran ve İranlı olmak en mükemmel biçimde tecelli ediyor.
Aslında Şahname sadece İranlılar için değil tüm dünya insanları için de önemlidir. Zira bu eser beşerin zatını ve özünü ele alıyor. Şahname beşeriyetin ortak temel noktasına işaret ediyor ki o da iyiliğin kötülükle mücadelesidir. Şahname'nin altında yatan düşünce ise iyiliğin kötülüğe galip gelmesidir. Yine Şahname'nin en önemli ekseni düşüncedir. Firdevsi'nin Şahnamesi düşünce ve bilgelik hazinesi sayılır ve baştan başa insaniyet, ahlak ve fazilet dersi verir. Hür yaşamak ve zorbalara ve haksızlıklara boyun eğmemek, Şahname'de yer alan tüm pehlivanların insani ve ahlaki sarsılmaz ilkesidir. 15 Mayıs, Firdevsi ve Şahname'yi anma günü hepimize ve hepinize kutlu olsun.
Muhterem dinleyiciler, Firdevsi, Fars dilini ve İranlı kimliği ihya eden şair isimli programı dinlediniz.
Programlarımızı parsley.ir adresinden takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçül Belağa Öğütleri. Nehçülbelada yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçülbelağa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfkeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarına göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehçülbelağa öğütleri 6. Hikmet İyi Huylu Olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi Tahran Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Türkiye seçim sonuçlarının sonuna yaklaşılıyor. AK Parti milletvekili seçimlerinde önde gittiği belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler ikinci tura kalırsak yine kazanacağız dedi. Bu arada ana muhalefet partisi Kılıçdaroğlu, kimsenin zafer iddiasında bulunma hakkı olmadığını belirtirken Sinan Oğan, oylama sistemi oylarımızı düşürdü dedi. İran İçişleri Bakanı, düşmanın tüm çabaları inkılabı ve İmam Hümeyni'nin ülkelerini zayıflatma yönünde olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran-Mısır ilişkilerinde ciddi bir açılıma tanık olmayı umut ediyoruz dedi. İran, Arap ülkeleriyle Suriye ilişkilerindeki olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor. Amerikan İnsan Hakları Haftası'nda Amerikan cinayetleri ele alındı. İran Enerji Bakanı Mehrabian, İran'ın Hirmen su hakkının takibine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı, 14 Mayıs 1948, insanlık tarihinin en acı trajedilerden biri olduğunu belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.